Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yar sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun. Dost senin aşkın oku, key katı taştan geçer. Aşkına düşen aşık, can ile baştan geçer. Aşkına düşenlerin yüreği yanar olur. Kendini sana veren dükeli işten geçer. Düğünü günü zar olur, aşkın ile yar olur. Endişesi sen olan cümle teşvişten geçer. Ariflere bu dünya hayal ve düş gibidir. Kendini sana veren hayal ve düşten geçer. Dünyanın muhabbeti ağulu aşa benzer. Ahirin sanan kişi ağulu aştan geçer. Gerçek aşık o ola, can vermeye o ive. Dost ile pazar için nice bin baştan geçer. Yunus'un gönlü gözü doludur hak sevgisi. Sohbet ihtiyar eder, yadu bilişten geçer.
Feride'yi çok severdim. O bana kocasıyla arasının açık olduğunu söyleyince çok üzülmüştüm. Üzüntümden durumu Elif'e açtım. Aslında mahrem bir meseleydi bu, biliyordum ama Elif güvenilir bir dosttur. Onun sağda solda dolaşarak dedikodu yapacağını hiç ummazdım. Yine de ona, Elif, Feride bu meselenin hiç kimseye söylenmemesini rica etti benden. Lütfen aramızda kalsın dedim. 2 hafta sonra sokakta Feride ile eşine rastlamıştım. Barışmış görünüyorlardı. Onlara selam verdim. Fakat beni görmezden geldiler. Hayretler içinde kalmıştım. Hemen arkalarından koşup Feride'nin koluna yapıştım. Feride, beni görmedin mi? Yoksa bilmeden seni üzecek bir şey mi yaptım? Dedim. Feride, öfkeden titreyen bir sesle, eşimle aramızda bir problem çıktığını sana açtığımda, senden onu hiç kimseye söylememeni rica etmiştim. Halbuki sen bütün şehre ilan etmişsin. Bundan sonra pek fazla konuşmayalım, olur mu? Dedi. O an başımdan kaynar sular dökülmüş, elim ayağım birbirine dolanmıştı. Halbuki sen bütün şehre ilan etmişsin demek. Bu ne demekti? Ben sadece Feride'nin evliliğini kurtarmak için neler yapabiliriz düşüncesiyle Elif'le konuşmuştum. Derhal Elif'e gittim. Elif, Feride ile ilgili konuştuklarımızı kimseye söyledin mi sen diye sordum. Hayır dedi, sadece kocama anlattım. Ama neden dediğimde, ne yapayım kocamdan hiçbir şeyimi saklayamam ki ben dedi. Peki ama herkes nasıl öğrenmişti bu meseleyi? Elif'in kocası mı yaymıştı herkese? Hayır, onu tanıyordum. Yapmazdı bunu. Dedikodunun nasıl yayıldığını bulmaya koyuldum ve buldum da. Anladım ki hiç kimse kasten dedikodu yapmamıştı. Herkes kendince sırrı muhafaza etmiş ve sırf Feride ile eşinin arasındaki anlaşmazlığa üzüldüğü için durumu en çok güvendiği biriyle konuşma ihtiyacı hissetmişti. Ben Elif'e, Elif kocasına, kocası ortağına, ortağı karısına, karısı en yakın arkadaşına, en yakın arkadaşı Feride'nin eşiyle aynı dairede çalışan kocasına, neticede bir sabah bu kişi iş yerinde Feride'nin eşinin sırtını okşayarak ona boşanmak üzere olduklarına çok üzüldüğünü söylemişti. Bu ders bana çok pahalıya mal oldu. İki arkadaşımı kaybettiğim gibi Feride'nin evliliğini de tehlikeye sokmuştum. Ama artık insanın kendine veya başkasına ait bir sırrı tutması için tek çarenin ne olduğunu biliyorum. Bunu kesinlikle hiç kimseye söylememek.
Atalarımız da öyle demiş. Deme sırrını dostuna, o da söyler dostuna. Daha bir de şu var, Hazreti Ali radıyallahu anh, söz söyleyene kadar senin esirindir. Söyledikten sonra sen onun esiri olursun diyor. Birinci bölümde hocam fazla şiir okumadın dedin Akif Bey. Yeri geldi okuyayım, sonra Bilal Bey'e döneceğiz tabii.
Ben de şunu söyleyeyim müsaadenizle. Tabii, bir hocam vardı şöyle derdi, hiç unutamıyorum. Söz değil mi söyleme gitsin derdi.
İnsan sözünden tutulur ama. Dinle, sana bir nasihat edeyim. Hatırdan gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir iş gelende onu yad ellere açıcı olma. El ariftir, yoklar senin bendini, dağıtırlar tuzağını fendini. Alçaklarda otur, gözet kendini. Kat'i yükseklerden uçucu olma. Karaca olan söyler sözün başarır, aşkın deryasını boydan aşırır. Seni her mecliste küçük düşürür. Kötülerle konup göçücü olma. Şiiri kısaltarak okudum. Yani el iki söylese sen bilin söyle, elinden geldikçe iyilik eyle, hatıra dokunup yıkıcı olma diyor Karacaoğlan. Konuşmamıza dikkat etmemiz gerekir.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, İrfan Burcu'nun Şiir Sohbeti programında tekrar huzurlarınızdayız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. 3 haftadır devam eden bir sohbetimiz var. Sayın akademisyen, yardımcı doçent doktor Bilal Yorulmaz hocamız ile, kendisi Marmara İlahiyat Fakültesi'nde din eğitimi hocası. Özellikle televizyon, çizgi film, film üzerine çalışmalar yapıyor, kitaplar yazıyor.
O kitaplardan bahsedelim yani. Okuyucu, dinleyicilerimiz nasıl ulaşır? Bir daha gündeme
getirelim. Ve hangi kitaplarınız var? Evet. Bu hafta da kendisiyle inşallah planladığımız programın son 4. programını yapacağız. Bilal Hocam, filmlerle alakalı kitaplarınızdan isterseniz bahsederek başlayalım sohbetimize.
Genel olarak film ve din eğitimi, film ve din ilişkisini ele alan Sinema ve Din Eğitimi adlı bir kitabımız var. Bu kitap Dem Yayınlarından çıktı 2015'te.
Nedir muhtevası?
Bu kitapta Türk, İran ve Hollywood sinemasının tarihi serüveni içerisinde dinle nasıl bir ilişkisi olmuş? İlk bölümde bu ele alınıyor. Türk sineması işte kurulduğu yıldan bu yana, hatta Osmanlı'nın son dönemlerinde başlıyor sinema macerası. Oradan itibaren nasıl bir ilişki olmuş? İran sinemasının ve Hollywood sinemasının dinle nasıl bir hesaplaşması olmuş, nasıl bir ilişkisi olmuş günümüze kadar? İlk bölüm bu. Daha sonraki bölüm sinemanın insan psikolojisi üzerindeki etkisi ve toplum üzerindeki etkisi var. Üçüncü bölüm sinemanın din eğitimini nasıl engelleyen bir araç olarak kullandığı, hangi yolları, usulleri kullandığına dair. Son bölümde sinemayı nasıl bir din eğitimi aracı olarak kullanabiliriz, olumlu yönde nasıl kullanılabiliriz, bundan nasıl faydalanabiliriz şeklinde konu başlıkları var. Bir diğer kitabımız Perdeden Gönüllere isminde bir kitap. Bu da Rağbet Yayınlarından çıktı. Bu kitapta da filmlerden çeşitli bölümler, 1-2 dakikalık sahneler belirledik. Bunları eğitimcilere tavsiye ettik. Tabi bunlar anne babalar olabilir, Kur'an kursu öğreticileri olabilir, din kültür öğretmenleri olabilir. Burada da bir filmin tamamını izlemek yerine o film içerisinde 1-2 dakikalık gönle dokunan, doğruluğu, adaleti, iyiliği, diğer gamlığı anlatan, dini temalara yer veren sahneleri tespit edip bunlar üzerinden bir eğitim verme, bunları kullanma şeklinde bir kitap. Üçüncü kitabımız da İzlenesi Filmler ismini taşıyor. Burada da 30 tane film var. Yani ailecek izlenebilecek, hem sinemasal yönden kaliteli, hem de ahlaki değerleri içeren, aileyle yüzümüz kızarmadan izleyebileceğimiz tabiri caizse filmler. Bunları da 7 farklı ülke sinemasından yaklaşık 1000 film içerisinden seçerek aldık. Dolayısıyla çok da fazla film çıkmadığını gördük. Yani tamamen böyle gönül rahatlığıyla tavsiye ederim diyeceğimiz film sayısı maalesef çok fazla değil.
Özür dilerim, şunu sormak istiyorum. Genel anlamda sinemada, yani yabancı ya da Türk fark etmez, en çok dikkat çeken olumsuzluk neler olarak tespit ettiniz?
Ya bunlar işte çeşit oluyor. Bazen cinsellik oluyor. Hı hı. Aşırı şekilde cinsellik unsurları varsa o filmi tavsiye etmiyoruz. Bazen şiddet oluyor.
Evet.
Çok açık şiddet görüntüleri varsa, kanlı görüntüler varsa bunları da tavsiye etmiyoruz. Bazen itikadi yönden sorumlu durumlar ortaya çıkabiliyor. Açıktan itikadi yönden sorumlu filmler olabiliyor. Bazen alt metinlerinde filmlerin aslında farklı bir dine ait mesajlar yer alabiliyor. Bazen bilinçaltı mesajlar filmlerde yer alabiliyor. Yani bütün bunların her birine dikkat ederek bunların her birisinden uzak duran filmleri tespit edip bunları tavsiye ettik.
Aslında ilk programımızda yani şöyle bir tespitte bulunmuştunuz. İnsandaki iki temel içgüdü, tabii bu Freud'a göre ama yani şehvet, daha doğrusu cinsellik ve saldırganlık, modern sinema kültürünün bu iki içgüdüyü açığa çıkarmaya çalıştığını, ona göre kurgulandığını ve bu yönüyle de aslında fesada uğratıcı bir yönünün olduğunu tespit etmiştiniz. Peki hocam, film okuma diye bir kavram kattınız literatüre. Nedir bu film okuma?
Evet.
Biraz
şimdi
ondan
film okuma, önceki haftada biraz bahsetmiştik bundan da, film izlemekle okumak arasındaki farklardan. Film okumadan kastımız bir filmi değerlendirmek, bir filmi eleştirmek. Yani pasif bir şekilde o filmin veya televizyonun karşısında oturan kişi değil, karşımızdaki mesajı eleştiren, onun asıl vermek istediği mesajı bulmaya çalışan aktif bir insan olmayı aslında burada kastediyoruz. Burada da şu soru akla geliyor: peki film okuma nedir? Yani nelere dikkat ettiğimiz zaman aslında bir filmi okumuş oluyoruz. Burada ilk etapta şunu söyleyebiliriz. Mesela bir filmin alt metnini çözmeye çalışmak aslında film okumaktır. Yani bu her filmde olmuyor tabii ki ama bazı derinliği olan filmlerde aslında bir alt metinde bulunuyor. Alt metni şöyle açıklayabiliriz. Edebiyattaki istiare sanatı gibidir alt metin. İstiare sanatında bir benzetme var. Mesela ben Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı dediğim zaman aslında bir aslandan bahsetmiyorum orada. Bir hayvandan bahsetmiyorum. Aslan diyorum ama kastettiğim sahabe. Dolayısıyla söylediğim kelime ile kastettiğim anlam birbirinden tamamen farklı. Veya yuvayı dişi kuş yapar dediğim zaman aslında gerçekten bir kuştan bahsetmiyorum orada. Kastettiğim şey annedir, ev hanımıdır, evi kuran, çekip çeviren insandır. Buna benzer bir yapı sinemada da yer alıyor. Yani sinemada da bazen filmlerin bize anlatmış oldukları şey başka, alt metinde yer alan, yani asıl söylemek istedikleri şey birbirinden daha tamamen farklı olabiliyor. Mesela buna en iyi örnek Matrix filmidir. 3 serilik The Matrix filmi. Matrix'te bize şöyle bir hikaye anlatılıyor. Kısaca söylemek gerekirse. Hem izleyenler bir hatırlasın konuyu, hem de izlemeyenler nasıl bir konuda sahip olduğunu bilsinler diye söyleyelim. İşte 2100 bilmem kaç yılı, yani bundan 100 yıl, 150 yıl sonra insanlar yapay zekayı icat ediyorlar. Bu yapay zeka bilinç kazanıyor ve insanlara düşmanlık ediyor. İnsanlarla savaşmaya başlıyor. Robotlar, bilgisayar sistemleri insanlarla savaşıyor. Ve insanları bir pil gibi kullanmaya başlıyorlar. Kendi ihtiyaç duydukları enerjiyi elde etmek için insanların vücudundaki enerjiyi kullanıyorlar ve insan tarlaları üretiyorlar. Yani doğan, artık insanlar doğmuyor, bilgisayarlar tarafından üretiliyorlar. İnsanlar anne rahmine benzer bir sıvının içerisindeler, bir kapsülün içerisindeler ve zannediyorlar ki gerçekten yürüyoruz, koşuyoruz, işte kredi kartı borçlarımız var, ödememiz gerekiyor, bir yerde çalışıyorum. Halbuki bunların hiçbirisi olmuyor. Bunların her biri beyinde gerçekleşiyor. Ve bu insanlar gerçekten yaşadıklarını zannediyorlar, bir hayat yaşadıklarını zannediyorlar. İşte bu Matrix aleminden bu insanları kurtaracak bir kurtarıcı bekleniyor. O kurtarıcı da Neo ismindeki bir delikanlı. Bu delikanlı da Matrix aleminin içerisinde yaşıyor. İşte Neo karakterimiz Morpheus denen bir karakter daha var. O da bu şeyin, Matrix aleminin dışında bir kişi ve Neo'yu müjdeliyor. Yani bir beklenen birisi var diyor. Birisi gelecek ve bütün insanlığı kurtaracak. Bizi felaha erdirecek, bizi kurtaracak. Ve Neo karakteri geliyor. Bu karakteri incelediğimiz zaman şimdi şuna dikkat ediyoruz. Neo'nun babası yok. Babası olmayan bir karakter. Bir kapsülün içerisinde, yani anne rahmine benzer, anne kabul edebiliriz onu, bir karakter. Babasız bir şekilde dünyaya gelen bir karakterden bahsediyoruz ve insanlığın kurtarıcısı. Kimi aklımıza getiriyor bu kişi?
Hazreti İsa.
Hazreti İsa'yı. Film aslında Hazreti İsa'nın hayatını anlatıyor bize. Film bir bilim kurgu filmi değil aslında, bir aksiyon filmi değil. Film bize Hazreti İsa'nın hayatını, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın hayatını yeniden anlatımıdır aslında. Alt metinde Hazreti İsa'yı görüyoruz. Neo bu şekilde geliyor. Buradaki Morpheus karakteri de Hazreti Yahya'dır. Çünkü İncil'de şöyle geçer. İnsanlar Hazreti Yahya'ya gelirler ve derler ki, beklediğimiz Mesih sen misin? İnsanları vaftiz ediyorsun Şeria Irmağı'nda. Hayır diyor, ben de onu bekliyorum, ben onun müjdecisiyim diyor. Ve filmde de Morpheus Neo'nun müjdecisi. Herkes onu kurtarıcı zannediyor ama o diyor ki hayır, ben değilim diyor. Ben de bekliyorum diyor. Onu arıyorum diyor her yerde. Ve aslında Morpheus karakteri Hazreti Yahya. Neo orada Hazreti İsa'dır. Mesela Neo'nun Matrix alemindeki adı Thomas Anderson'dır. Anderson Son of Man demek, yani Ademoğlu demek. Ve İncil'de en çok Hazreti İsa'yı tanımlarken Ademoğlu ifadesi geçer. Son of Man geçer, Adem'in oğlu geçer. Dolayısıyla yine isimler de bu şekilde benziyor. Sonrasında biz Neo karakterinin bir mücadeleye girdiğini görüyoruz. İlk filmin sonunda Neo ajanlar tarafından öldürülüyor ve öldürüldükten sonra tekrar diriliyor. Bakın, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi ve çarmıha gerildikten sonra tekrar dirilmesini aslında anlatıyor film bize. Başka benzerlikler de var. Mesela Hazreti İsa Hristiyan inancına göre çarmıhtan öldükten sonra 3 gün sonra dirildiğinde onu ilk defa gören bir kadındır. Mecdelli Meryem isminde bir havarisidir. Ve filmde de en yakında olan yine bir kadın dirildiği zaman.
Bu kadar benzerlik tesadüf yani olamaz herhalde.
Yani film tamamen aslında bizi onu anlatıyor. Sonra Yahuda İşkariyot'u da biz filmde görüyoruz. Hazreti İsa'ya 30 gümüş karşılığında Yahudilere ihbar eden, ihanet eden havarisi Yahuda İşkariyot. Filmde Cypher ismindeki bir karakter var. Cypher da yine Neo'nun mürettebatından birisi, onun adamlarından birisi. Ama Matrix alemine geri dönme karşılığında onları ihbar ediyor. Bunun sonucunda Neo yakalanıyor ve öldürülüyor.
Bu durumu alt mesaj mı diyoruz?
Bu alt metin diyoruz buna.
Alt metin,
evet, alt metin diyoruz buna. Ve filmlerde bu tarz alt metinler yer alabiliyor. Buna işte dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu okumamız gerekiyor.
Evet. Kıymetli dinleyiciler, Bilal Yorulmaz ile birlikte sinema üzerine konuşuyoruz bugünkü programımızda. Bir sorum var Bilal Hocam. Sinemayı din eğitiminde nasıl etkili bir hale getirebiliriz diye bir sorun var. Ama bu sorunun öncesinde ara sebebiyle konumuz yarımda kalmış olabilir. Hı-hı. Film okumayı konuşuyorduk. Buradan Hı-hı. da devam edebiliriz.
Evet. Şimdi bir bundan bahsetmiştik. Alt metinlere dikkat etmemiz gerekiyor diye. Burada da dikkatli bir gözle baktığımız zaman aslında birçok şey, eğer tabii Hristiyanlıkla ilgili bilgimiz varsa, Yahudilikle ilgili, yani diğer dinlerle hakkında biraz bilgimiz varsa bunları çözebiliriz. Başka örnekler de mesela hızlıca verirsek, mesela Süpermen. Süpermen de yine Hazreti İsa'dır aslında.
Öyle mi?
Çünkü Süpermen'i düşündüğümüz zaman bakın bu... Ama Hristiyan inancına göre düşüneceğiz hep. İslam inancına göre değil. Hristiyan inancına göre Hazreti İsa kimdir? İnsan görünümünde olan bir tanrıdır. Bizim gibi ama bu dünyadan değil. Peki Süpermen kimdir? Bu dünyadan mı? Değil. İnsana benziyor mu? İnsana benziyor. Ama tanrısal güçleri var. Aslında Süpermen de Hazreti İsa'nın kendisidir. Ve Süpermen filmlerini ilk yapan Richard Donner bunu itiraf ediyor. Evet diyor, ben diyor Süpermen filmin diyor Hazreti İsa'yı kastettim orada diyor. Oradaki Süpermen karakteri aslında Hazreti İsa'nın hayatıdır. Ve yani vaktimiz olmadığı için detaylarına girmeyeceğim. Birebir örtüşen birçok şey var Hazreti İsa'nın hayatıyla.
Birkaç örnek verebiliriz.
Evet, burada mesela şunu örnek verebiliriz. Orada ben onlara tek oğlumu gönderiyorum dediği zaman diyor Richard Donner. Aslında bu baba Tanrı'nın Hazreti İsa'yı yeryüzüne göndermesiydi diyor. Süpermen'in babası gönderirken. Sonra Hazreti İsa dünyaya geldiği zaman doğudan bir yıldızın doğduğu geçiyor İncil'de. Doğuda bir yıldızın belirdiği. Süpermen'i getiren uzay mekiği de bir yıldız şeklinde ve doğudan dünyaya giriş yapıyor filmde. Yani doğudan gelen. Bunun dışında Süpermen Kansas'a iniyor. Yani Kansas Amerika'nın yani Konya'sı gibi düşünün. Yani böyle bir tarımın olduğu, böyle kurak çorak bir şey, yani nasıl çorak toprakların olduğu bir yer. Buğday falan ekilen bir yer. Ve Hazreti İsa'nın geldiği yerde yine böyle bir şehir değil, kırsal bir bölge. Yani Süpermen'in geldiği yerde, büyüdüğü yerde kırsal bir bölge. Hazreti İsa'nın büyüdüğü yerde kırsal bir bölge. Hazreti İsa 30 yaşında tebliğine başlıyor. Süpermen de 30 yaşında başlıyor. 30 yaşına geldikten sonra insanları kurtarmaya başlıyor. Tam olarak ikisi de aynı yaşta başlıyorlar. Yani buna benzer birçok benzerlikler var. Hazreti İsa'nın hayatıyla Süpermen'in hayatı birçok yerde örtüşüyor. Mesela Hazreti İsa'nın insanları diriltme mucizesi vardır. Süpermen de bölümlerden bir tanesi de o gazeteci kızı diriltiyor. Hazreti İsa'nın işte hastaları iyileştirme şeyi vardır, mucizesi vardır. Yine Süpermen bu mucizeyi gösteriyor.
Evet.
Başka örnekler birçok şey var. Mesela Narnia günlükleri. Narnia günlüklerindeki aslan Hazreti İsa'dır. Çünkü öldükten sonra diriliyor ve ormanı kurtarıyor. Ormanın gerçek kurtarıcısı. Ve Narnia günlüklerinin yazarı C.S. Lewis'in şu sözü çok önemli. Aslında bu alt metinlerle alakalı en çarpıcı ifadeyi ve açık itirafı C.S. Lewis yapıyor. Şunu söylüyor. Ben Narnia günlüklerini çocuklar ileride Hristiyanlıkla ilk karşılaştıkları zaman Hristiyanlığı kolayca kabullensinler diye yazdım diyor. Bu alt metinleri o yüzden koydum. Zihinlerinde yer etsin, onlara bir tanıdık bir hikaye gelsin ve Hristiyanlıkla ilk karşılaştıkları zaman Hristiyanlığı kolayca benimsesinler diye yaptım diyor. Hmm. Ve Narnia günlüklerinin yazılış amacı tamamen budur. Çocukları Hristiyanlaştırmaktır.
İşte biz buna film okuma diyoruz.
Evet.
Peki film okuma, yani kendi ailemiz içinde de böyle bir aktivite olarak yapabilmek için dinler hakkında ya da başka konular hakkında bilgi sahibi olmamız mı gerekiyor?
Ya bu aslında film okumanın sadece bir boyutu, alt metin okuma. Bu alt metin okumayı yapmak için o dini bilmek lazım. Yani siz Hazreti İsa'nın işte Hristiyan inancına göre çarmıha gerildiğini, işte dirildiğini, işte bir Hazreti Yahya'nın oradaki rolünü vesaire bilmezseniz bu alt metini okuyamazsınız. Bununla ilgili de tabii bir çalışmamız olacak inşallah, yakın zamanda çıkmasını bekliyoruz. Filmlerde yer alan Gizli Mesajlar diye bir kitap. Yine Dem Yayınları'ndan inşallah bir aya kadar herhalde çıkmasını bekliyoruz i̇nşallah. Yayın evinde şu anda.
O kitabı şahsen ben de dört gözle bekliyorum.
O kitapta da yaklaşık 15-20 kadar filmin Terminator'daki John Connor karakteri Hazreti İsa'dır. Terminator mesela testis inancını bize aklileştirmeye çalışan bir filmdir. Sonra Yüzüklerin Efendisi'deki Gandalf Hazreti İsa'dır. Buna benzer yani birçok filmde alt metinler var. Mesela Grand Dog Day diye bir film var. Orada reenkarnasyon anlatılır aslında. Onun dışında X-Men çizgi film aslında Yahudilerin üstünlük olduğunu anlatır bize alt metninde. Yani buna benzer birçok filmde farklı dünya dinlerinden örnekler vardır ve o dinleri aslında bize anlatan, propaganda hissine düşmeden tepki göstermeyeceğimiz şekilde o dinlerin inançlarını bize aktaran filmlerdir bunlar.
Yani adamlar güzel çalışmışlar.
Güzel çalışmışlar.
En azından hani Avrupa'yı taklit ediyoruz, bazen peşinden gidiyoruz ya. Bu tip çalışmaları bizim de yapmamız gerekir. Hiç alt üst okumaya gerek yok. Yunus'ta bir şiir okuyayım da gönlümüzü
şöyle bir de beklenir.
Şelale gibi ışıldasın. Her dem ayın yeni doğar. Bu dem yüzüm süre duran, her dem ayım yeni doğar. Her dem bayram durur bana, yazım kışım yeni bahar. Bulut gölge kılmayı sar, benim ayım ışığına. Hem gedilmez doluluğu, nuru gökten yere doğar. Onun nuru karanlığı sürer günün hücresinden. Pes karanlık nur ile bir hücreye nite sığar. Evvel ay nişe doğduysa ayrık dolanmadı hergiz. Eksilmedi ömrü onun, her kime kim kıldı nazar. Ben ayımı yerde gördüm, ne isterim gökyüzünde. Benim yüzüm yerde gerek, bana rahmet yerden yağar. Sözüm ay gün için değil, sevenlere bir söz yeter. Sevdiğim söylemez isem, sevmek derdi beni boğar. Onun vasfın eydür isem, halk maşukun öğer sanır. Hacet değil övmek ona, kendi nurun kendi öğer. Nolayı onu sevdiyse, çoktur hakkı seviciler. Sevenleri gördü idi, onun için boynun eğer. Yunus Emre'nin de bir sevgilisi vardır. Alt okuma yaparsan bu da Allah'tır, peygamberdir kardeşim. Buyurun.
Evet. Çok güzel. Bilal Hocam, bir aile içinde filmleri, sinemaları hayra tebliğ etmek için diyelim, hem aile içi bir etkinlik olarak hem de bir eğitim yöntemi, vasıtası olarak kullanabilmek için neler yapılabilir? Bu film okuma anlamında soruyorum. Bir de bu film okumanın diğer boyutlarını da buna ilave ederek açıklama yaparsanız çok memnun oluruz. Evet.
Önce film okumanın diğer boyutlarını söyleyeyim, kapatalım. Sonra aile içerisindeki bu önemli. Film okuma günleri önemli. Çünkü onu özellikle tavsiye ediyorum ben. Hem öğretmenlere hem velilere bunu uygulamalı olarak ailecek yapılmasında büyük fayda var ki bu iş tam anlamıyla yerleşsin. Şimdi film okumanın çok farklı boyutları da var. Yani sadece alt metinlere bakmıyoruz. Orada biz mesela bir filmin tamamını izlememiz gerekir diyoruz. Şimdi bir film baştan sona İslam'a hakaret ediyorsa bu filmden çok korkmamak lazım. Wilders vardı, Hollandalı milletvekili, İslam düşmanı. Adam Fitne isminde bir film çıkardı. 15-20 dakika kısa film. Baştan sona İslam'a hakaret ediyor. Ama filmin çok fazla etkisi olmadı Avrupa'da. Çünkü insanlar biraz böyle aklı çalışan, kafası çalışan insanlar dediler ki ya bu kadar da değil. Bu bir propaganda belli. Yani Müslümanlar bu kadar da şirret insanlar olamaz. Ama eğer bir film sadece genel konuları işliyor da küçük bir bölümde İslam'a hakaretler ediyorsa, İslam'a yönlendirme yapıyorsa bu filmden korkmak gerekir. Çünkü insanlar o filmi izlerler.
Ve o mesajı
İzlediği
alırlar.
İçin o mesajı da alırlar. Pasif bir konuma düşerler. Ne de olsa bu filmde bir zarar yoktur diye. Mesela Wild at Heart isminde bir film var. Film aslında İslam'la ilgili hiçbir şey anlatmıyor. İslam'la ilgili ne bir karakter var, ne bir Müslüman karakter var. İslam'la ilgili hiçbir şey yok. Ama filmin bir sahnesinde sadece bir cinayet şebekesinin lideri adamlarını çağırıyor ve diyor ki işte falanca kişiyi öldüreceksiniz. Şu zarfın içerisindekini ona gösterin diyor. Zarfın içinde bir şey veriyor. İslam'la hiç alakası olmayan bir film bu. Aradan zaman geçiyor, işte adam yakalanıyor. Kapkaranlık bir ortamdayız. Masum bir insan öldürülecek. Etrafta böyle psikopat insanlar var. Ve çıkarıyor bir şey gösteriyor. Bir yüzük gösteriyor. Yüzüğün üzerinde Allah yazıyor. Üstünde altında Allahu Ekber yazıyor. Allah yazılı bir yüzük gösteriyor adama. Ve ondan sonra öldürüyor. Sadece 2 saniye kalıyor bu yüzük ekranda. Bakın 2 saniyede adam o müthiş mesajı veriyor. Yani burada adam ne yaptı? Allah lafzı mesela bir Amerikalı için oradaki Allah bir semboldür. Ne olduğunu da bilmez. Ama o sembol neyin sembolü artık? Şeytaniliğin sembolü. Kötülüğün sembolü. Ruhsal bunalımın sembolü. Çünkü o filmi o sahneyi izlerken müthiş geriliyorsunuz. Kapkaranlık bir ortamda masum bir insan öldürüleceği bir ortam. Müthiş gerildiğiniz bir sahne. Ve sizin bilinçaltınızda, psikolojinizde neyi sembolize ediyor artık bu sembol? Artık şeytaniliğin sembolüdür bu. Yani bu tarz şeylere dikkat etmek gerekiyor. İkinci bir boyut, bir filmi tamamen izlemeden o film hakkında yargıda bulunmamak gerekiyor. Her bir sahnesini ayrı ayrı izlemeden bu film iyidir, kötüdür demek doğru değil. Bir başka boyutu mesela bilinçaltı mesajlar. Yani alt metinin yanında bir de bilinçaltı mesajlar var. Bunları da dikkat etmek gerekiyor. Mesela bunun oluşumu da şu şekildedir. Bir televizyonda veya sinemada bir filmin bir saniyelik görüntü aslında 24 kare fotoğraftan oluşur. Hareketli görüntü yoktur aslında sinemada. Fotoğraflar hızlıca gözümüzden önden geçtiği zaman biz hareket varmış gibi algılarız. İşte bu karelere bir kare daha eklendiği zaman, 25'li bir kare eklendiği zaman bu bizim bilincimizin algılayamayacağı bir hızda gelir. Ama bilinçaltımız onu algılar. Çünkü bilinç saniyede 2000 bit bilgi işlerken bilinçaltı 2 milyar bit bilgi işleyebiliyor. Arada müthiş bir uçurum var. O yüzden bilinçaltı onu algılar ve bizim işlemimize sokar, beynimize o veriler, sinyaller gider. Bunlar bilimsel araştırmalarda da ispat edilmiş. Yani bilinçaltı bazen soruyorlar, hocam işte ben fark edemediysem bunu bilinç düzeyinde bir anlamı yok ki benim için diyor. Ama aslında beyinde bir elektriklenme oluyor o bilinçaltı mesajla alakalı. Yani bu bizim aldığımızı ve bize bir şekilde algıladığımızı gösteriyor. İşte bu 25'li karelere ne konuyor? Az önce söyledim, cinsellik ve şiddet kullanıyor çoğu kez. Ya seks yazısı kullanıyor veya kill, öldür yazısı kullanılıyor yazı olarak konulursa. Ya da işte çıplak bedenler ya da işte kuru kafa, işte böyle çok şiddeti temsil eden yüz ifadeleri. Bu tarz şeyler kullanılıyor bu şeylerde. Ve bunlar çizgi filmlerde de var maalesef. Mesela bu Walt Disney'in birçok çizgi filminde bilinçaltı mesajlar var. Cinsellik ve şiddet içeren bilinçaltı mesajlar kullanılıyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Bu aslında işte çıplak gözle çok da fark edilecek bir şey değil. Ama sadece şuna dikkat edelim. Bir filmi izlerken böyle birden bir parlama falan geliyorsa gözümüze, yani akışı bozan böyle bir şey varsa, yavaşlatılmış şekilde izlersek o sahneyi görebiliriz. Orada bir bilinçaltı mesaj var mı yok mu? Onun dışında belki internetten arama yapılabilir. Mesela o izlediğimiz filmi yazıp bilinçaltı mesaj diye Google'dan arama yaptığımız zaman daha önce birisi bulmuşsa ve internete koymuşsa oradan bunu tespit etme şansımız olabilir. Bizden önce birilerinin dikkatini çekmişse.
Burada devlete de görev düşüyor o zaman. Yani baştan o tip şeyler varsa onları temizletip koyulması veya hiç konulmaması.
Çünkü evet, aslında insanlar böyle bir şey yapılabilir de yani ama işte bunu tespit etmek gerçekten zor. Belki bir grup sadece bunun üzerine yoğunlaşabilir.
Devlet görevlendirirse
sadece bu tarz böyle bilinçaltı bir mesaj var mıdır yok mudur diye bir kurul, bir heyet belki bunları yavaş tonda izleyerek bütün bir filmi bunları tespit edebilir. Böyle bir şeye ihtiyaç da var. Çünkü normal bir vatandaşın bunları tespit etmesi gerçekten zor.
Beden sağlığımı korumak devletin görevi ise benim ruh sağlığımı korumak da devletin bir görevidir. Ve bu görevini yapmalıdır. Ben bunun için vergi veriyorum. Benim bilmediğim şeylerden de korusun. Sizin evet, buyurduğunuz gibi bir kişinin yapabileceği, bir grubun yapabileceği bir şey değil bu. O zaman burada devlet girecek ve oradaki şeyleri alıp çıkaracak. Vatandaşları sağlıklı olsun. Yoksa devlete, millete, ülkeye de zarar verir yani.
Evet, tabii. Bu subliminal mesaj dedikleri bu mu?
Evet, bu. Subliminal mesajlar, bilinçaltı mesajlar. Bunlar maalesef bunlar da yine işte dikkat çekmek için, ilgi çekmek için kullanılan yöntemler. Bu aslında bütün dünyada yasak. Bilinçaltı, reklamcılık bütün dünyadaki ticaret yasalarında yasaklı. Bütün dünyadaki ülkelerde. Ama yine uygulanıyor çünkü tespit etmek zor. Kârlı da bir iş. Yani reklam yapmış oluyorsunuz, yine para da kazanıyorsunuz. O yüzden yapmaya devam ediyorlar maalesef. Ama yasak yani bütün dünyada.
Evet. İnsan öldürmek de yasak da.
Evet.
Yine öldürüyor insanlar.
Bir başka boyut mesela Müslümanların terörist gibi gösterildiği filmler. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Jack Shahin isminde bir araştırmacı var Amerika'da. 2001 yılında bir çalışma yapıyor. 900 tane Hollywood filmini inceliyor. Bu bakın 11 Eylül'den öncesinden bahsediyor. 2001'de yapmış çalışma öncesini ele alıyor. 900 Müslüman karakterin yer aldığı filmde bu 900 karakterden sadece 12 tanesi iyi karakter. 50 tanesi iyi kötü karışık, geri kalan 800 küsur karakterin tamamı ya terörist, ya barbar, ya cani, ya vahşi tipler. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani izlediğimiz filmde veya o özümsediğimiz filmde acaba Müslümanların terörist gösterildiği, İslam'a hakaretlerin içerildiği bir yapı var mı yok mu diye buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü biz özdeşleşiyoruz filmde ve kendimizi kaptırıyoruz. Şöyle düşünelim. Şimdi ben desem ki izleyicilerimize şöyle sorsak, herkes kendini test etsin. Desem ki şu soruyu herkes kendisi cevap versin. Radyonun diğer ucundan. Amerika Vietnam'a girdiği zaman haklı mıydı? Sizce Vietnamlılar mı bu savaşta haklıydı? Amerikalılar mı haklıydı? Herkes bu soruya cevap versin şimdi.
Vietnamlılar haklıydı. Ben söyleyeyim.
Evet, bunun %90-95 şu anda bu radyonun karşısında bizi dinleyen kişilerin verdikleri cevap Vietnam. Adam kendi ülkesini koruyordu. Ne suçu var? Yani emperyalist bir devlet gelmiş, kendi vatanını koruyor. Bunun cevabı budur.
Evet.
Peki aynı soruyu şöyle soralım. Rambo filmini izlerken Rambo'nun tarafını
kimden
mı tuttunuz?
Kimden taraf oluyoruz?
Yoksa Vietnamlıların tarafını mı tuttunuz? Ve yine cevap %90. Herkes Rambo'nun tarafını tuttu. Rambo'nun kazanmasını istedik o filmi izlerken. Çünkü Rambo ile özdeşleştirdik bizi. Bakın ne yaptı? Bizim dünya görüşümüzün tamamen tersi bir şeyi bize kabul ettirdi.
Rambo filmini hatırlayalım. Şeydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ruslar Afganistan'ı işgal ediyorlar. Rambo bir tür Afganların kurtarıcısı gibiydi.
O da var. Vietnam'da da var.
Ama ilk Vietnam'la başlıyor. Yani Rambo aslında bir Vietnam gazisi.
Adam
filmi ilk önce öyle başlıyor.
Adamlar yenilgisini Vietnam'da yeniliyor Amerika.
Evet.
Zafer gibi söndürür bize ya. Sanatın gücü bu.
Tabii.
Rambo sayesinde.
Hiçbir Rambo filminde biz Amerika'nın gördüğü şeyleri görmüyoruz. Yenilgisini hiç görmedik.
Yani.
Amerika'nın 3 büyük travması vardır. Bir tanesi Pearl Harbor baskınıdır. Japonların yaptığı. Bir tanesi Vietnam'dır. Birisi 11 Eylül'dür. Bu 3 travma ama Vietnam'da, Vietnam filmlerinin hiçbirisinde biz bunu görmüyoruz. Yani Rambo o tarz filmlerde, bazı filmler eleştirdik, savaş karşıtı olan eleştiren Amerikan filmlerinde bunu görüyoruz. Ama orada biz neyi gördük? Rambo isminde bir karakter ne yaptı? Vietnamlı vahşilerin, canilerin elinde kalan zavallı Amerikan askerlerini gidip kurtarıyordu. Biz bunu gördük. Ama biz orada zavallı Vietnamlıların kendi ülkelerini korurken gösterdikleri çabayı, gayreti görmedik.
Mesela Kızılderililer de çok yanlış, dramatiktir.
Evet, Kızılderililer de öyle, Zenciler de öyle. Bir de şu, yani bu Rambo'yu seyret çocukluğundan beri. Sonra asker ol bir gün, Amerika'yla da savaşman gereksin. Hadi savaş. Her birini Rambo gibi görürsen senin evet. Bilinçaltını yapacak. Devlet görevini yapsın kardeşim. Bu milleti ruhen yediş etmesin kimse. Bizim askerlerimiz de çıksın. Bizim askerlerimizin yiğitliğini, Çanakkale'yi, İstiklal Savaşı'nı günümüzde yaptığı yiğitliği anlatan filmler de istiyoruz. Kimden? Önce devletten, sonra gücü yeten imkan sahibi insanlardan istiyoruz bunu. Ruhumuzu korkak yetiştirmesinler.
Evet.
Ertuğrul, şimdi ben böyle gürlemem bile sana normal gelmiyor. Hocam yine gürledin diyor. Ya bırak bari radyoda gürleyeyim. Akif Bey yoksa çok pısırık kalacağız ya. Şöyle
hocam,
bir titretmek
gürleyin,
lazım ya.
Gürleyin. Kırın masayı.
Ya işte siz cihazlara zarar olur diye
bunu. Bilmezsiniz ben zaman. Beslenme hocam coşar böyle arada bir. Evet vaktimiz dolmak üzere 3 dakikamız var. Mehmet abimiz de göz kırpmaya başladı.
Evet.
Hocam. Şu soruyu sorayım. Bu soru
o son soruyu şey yapalım hocam. Ailede nasıl
bu
kullanacağız diye.
Nasıl kullanacağız?
Hocam öncelikle bu film okuma günlerini önemsiyorum ben. Aileyle birlikte bunu yapmak önemli. Ailenin büyüğü, babası, annesi bir film seçsin. Bir problem olmadığına inandığı. Bu noktada bizim işte izlenesi filmler kitabından istifade edilebilir. Rağbet yayınlarından çıkan. İnternetten de sipariş yapılabilir bu kitabın. Orada 30 tane film var. Bu bir başlangıç noktası olabilir. Bu filmlerde veya kendi belirlediğimiz filmlerle oturalım akşam bir çay demleyelim, bir kurabiye yapalım evde ve filmi izleyelim.
Haftada
bir gün mesela. Ayda bir olabilir, haftada bir olabilir. Artık ne kadar bir mesai ayırabileceksek. Oturup çocuğumuzla beraber, ailemizle beraber o filmi kritik edelim, değerlendirelim. Orada yanlış bir şey görüyorsak bunu tartışalım. Orada doğru bir şey görüyorsak bunu ortaya koyalım, ne kadar güzel bir davranış olduğunu, ne kadar örnek alınması gereken bir durum olduğunu söyleyelim. Bu şekilde bir filmi değerlendirmemiz, mesela bir ayetle bağ kurabiliyorsak, hangi ayetlerle ilişkili olduğunu söylersek bunu söyleyelim. Biz orada izlenesi filmler kitabında bunlara da yer verdik. Yani o filmde geçen sahnelerin, film anlattığı hakikatlerin hangi ayetleri de aslında tefsir ettiğini, hangi ayetleri bizim aklımıza getirdiğini,
o zaman
bunlardan da bahsettik.
Anne baba sizin kitabınızı okuyup önceden, sonra o filmi izlerse daha verimli.
Tabii daha verimli
daha başarılı
olur. Daha evet. Böyle yani okunurken nelere dikkat edilmesi gerekti? Hangi
o kitabın adını bir daha alalım yayın evinde.
İzlenesi filmler Rağbet yayınları.
Evet teşekkür ederiz.
Bu şekilde başlanabilir. Bunlar olursa artık çocuk da Mesela bir 30 film sonra, 40 film sonra o çocuk, o genç film izlerken bu gözle izlemeye başlayacaktır. Hmm. Yani filmi sadece pasif bir şekilde izleyen değil, eleştiren, değerlendiren, oradaki problemli olan kısımları veya olumlu olan kısımları açığa çıkaran bir tarzda izleme şansına sahip
aslında
olabilir.
Aslında bir tür şöyle bir şey gördüğüm kadarıyla vesile oluyor. Yani filmi seyrederken pasif dedik ya, da teyakkuz halinde film seyrediyoruz yani. Hmm. O tür zihnimiz, o tür mesajları daha açık oluyor. Ve daha açık olduğundan dolayı da alıcılarımızda bir tür kapatmış oluyoruz olumsuz mesajlara karşı. Evet. Onu hemen fark ediyoruz çünkü.
Böyle yani eleştirebilmek önemli o şeyi. Yani oradaki olumsuzluğu görüp onu eleştirebilmek, ve olumluğu görüp takdir etmek evet. Bunlar önemli ve yapılması gereken.
Dolaylı eğitim vermiş oluyor çocuğa o zaman.
Evet. Kıymetli dinleyiciler, İrfan Burcu'nda şiir sohbeti programımızın bu haftada sonuna geldik. Bir aydan beri, yani 4 programdan beri eğitimci, yazar, akademisyen, yardımcı doçent doktor Bilal Yorulmaz misafirimizdi. 2 hafta televizyon ve ailemizi, daha çok karı koca münasebetlerini, aile içi iletişimi konuştuk. Son 2 haftada programımızda çocuklarla televizyonun münasebetini ele aldık. Aynı zamanda sinemanın film okuma tekniğiyle, yöntemiyle nasıl aile içi bir etkinlik ya da bir eğitim vasıtası, aracı haline getirilmesine hususunda Sayın Bilal Yorulmaz bizleri bilgilendirdi. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah yine başka bir dönemde, başka bir zamanda sizi tekrar ağırlamak isteriz.
İnşallah.
Evet.
Hayırlı akşamlar efendim.